Ayrım 10.
Sadece tekkenin iaşe ve ibadetiyle ilgileniyor, maddi konularda titiz davranıyordu. Ne yapacağını şaşırma sırası şimdi İsmail'e gelmişti. İşte köşkteydi ve annesinden 3 adım uzaklıktaydı. 35'ini yeni doldurmuş bu kadın, pencerenin önündeki minderine oturmuş, bir ayağı altında, diğerini sarkıtmış olarak öylece duruyor ve ona bakıyordu. İsmail'e olduğundan çok yaşlı göründü ve elini hafifçe uzatıp belli belirsiz gel işareti yapana kadar onu bulunduğu yere çiviledi. İsmail bu çaresizlik ve şaşkınlığına sinirlenmiş, bütün vücudunu ateş basmıştı, ona doğru 3 adım attı ve elini öptü. Alemşah mindere hafifçe vurarak otur işaretini verdi. İsmail uysal bir deve gibi çöktü ve eli hala annesinin elinde, bir süre öyle oturdu. "Büyümüşsün," dedi kadın. "Dedeni, yani benim babama benziyorsun," diye devam etti. Sustular. İsmail senelerdir ilk kez kendisiyle karşılaşıp eğilmeyen tek varlıkla suskunluk içinde oturuyordu. Bir anne sahibi olmak ne garip bir duyguydu. Varlığını ona borçlu olmak ne büyük bir borçtu. Nasıl da annesine herkesin annesine davrandığı gibi davranmıştı. Elini öpmüş, sessizce söylediklerini yapmıştı. Bütün bunları yaparken nasıl da herkese benzemişti. Demek ki o da bütün insanlar gibi doğumluydu. Bu bütün insanlar gibi düşüncesi sinirlerini bozuyordu. Doğumlu olmak, ölümlü olmak anlamına geliyordu ve İsmail bu türeme sonuca katlanamıyordu. Şimdi sinirlerini bozan şeyleri daha iyi tanımlayabiliyordu. Annesinin elini öpmesi, herkes gibi insan olduğunu kabul etmesi anlamına geliyordu. Onun önünde eğilmesi, doğuran ve zamanı geldiğinde öldüren gücü tanıması anlamına geliyordu. Bu Allah'tı ve İsmail uzun süredir Allah'ın kendisine ayrıcalık tanıdığına inanıyordu. Oysa şimdi annesini gördüğünde böyle bir ayrıcalıktan şüpheye düşmüştü. Doğum konusunda onu herkese benzeten Allah niçin ölüm konusunda bir ayrıcalık tanımış olsundu ki? Anne onun öncesiydi ve bir önce olduğuna göre bir sonra da olacak demekti. Ne kadar oturduklarını bilmiyordu İsmail ama annesinin kendisine sorular soracağını ummuştu. Ne yapacağını, babasının ve ağabeyinin intikamı konusunda ne düşündüğünü, Safavilerin geleceğini nasıl planladığını soracağını ummuştu. Kendisini buna göre hazırlamış, cevaplarını birkaç kez kafasından geçirmiş, bununla da kalmamış, bu cevapları verirken nasıl bir tavır takınması gerektiğini bile düşünmüştü. Ama o kadar hazırlandığı sorular yoktu ortada. Herkesin merak ettiği cevaplar ise İsmail'in kursağında düğümlenip kaldılar. Alemşah'ın tüm yaptığı bir eliyle 99'luk tesbihini çekmek, ötekiyle de oğlunun elini sıkıca tutmaktı. Sonra tutan elini gevşetti ve İsmail'in yanağına götürdü belli belirsiz bir okşamayla, "Allah seninle olsun," dedi. Dudakları yine bir kıpırdadı ama herkes gibi İsmail de merakla beklediği bu ilave sözcükleri duyamadı. Kalktı ve annesinin odasından çıktı. Buradan uzaklaşmalıydı, havaya, temiz havaya ihtiyacı vardı, kendisini köşkten dışarı attığında içinden çığlık atmak geçiyordu. O gün İsmail kimseyle konuşmadı, kimseye bakmadı ve kimseyi görmedi. Gece olduğunda derviş hücrelerinden birine gitti ve yattı. Her zaman olduğu gibi sabahın ilk ışıkları İsmail'i yineledi. Kalktı, hücreden çıktı ve onlarca meraklı gözün bakışları altında çeşmeye doğru dik ve hızlı ilerledi. Yüzünü yıkadı, güneşe döndü ve inatla ışınlarına baktı, baktı, baktı. Sonra Cafer'in garip konutunun eşiğine ilişmiş olan Necmi gördü. Necmin sanki geceyi o eşikte geçirmiş gibi bir hali vardı ve bu haliyle kendisine bir şeyler anlatmak ister gibiydi. Yanına gitti ve "Ne oldu benim asık suratlı dostum?" diye sordu. "Keşke sormasaydım," diye de düşündü çünkü sorusu bir zembereyi harekete geçirmiş gibiydi. Zemberek boşaldı. Necm, dervişlerin de Türkmenler kadar kaba olduğundan, kendisine kimsenin konukseverlik göstermediğinden ve en önemlisi hiçbirinin bu küçük binaya girmesine izin vermediğinden şikayete başladı. Bunları o kadar hızlı söylüyordu ki İsmail aralarındaki bağı kuramaz hale gelmişti. "Ne olacak yani?" dedi. "Buraya gelir gelmez aklına bu binaya girmekten başka bir şey gelmedi mi? Küçük bir ev işte, burada büyük amcam Cafer kalırmış." Bunları söylerken kendisinin de bu küçük binayı içeriden hiç görmediğini hatırladı. Kapısına baktı, sağlam tahta kapının üzerinde kocaman bir asma kilit takılıydı. Büyük amca hakkında hemen hiçbir şey bilmiyordu, sezileri ve arada bir kulağına çalınan sözcükler onun yaşadığı sürece önemli biri olduğunu anlatıyordu. sonra birdenbire unutulmuş gibiydi. Şimdi İsmail buraya girmeye can atıyordu. İçinden kilidi parçalamak geçti ve sonra gözlerini kendilerini izleyen dervişlerden birine çevirdi. Derviş çağrıyı almıştı, koşa koşa şeyhinin yanına geldi. ''Buranın anahtarı kimdedir?'' diye sordu İsmail. ''Tekelü Haydar halifededir şeyhim, bilirsiniz. Büyük amcanız Cafer'in en yakın dostu oydu.'' dedi derviş. ''Tekelü Haydar'ı çağırın öyleyse.'' diye buyurdu İsmail. Derviş koşa koşa uzaklaşırken Tekelü ile amcasının dostluğunu hiç bilmediğini düşündü İsmail. Bu halifeden babası, dedesi ve büyük amcası ile ilgili birçok şey öğrenebilirdi. Ne garip adamdı şu Tekelü. Bu kadar senedir yanındaydı, herkes ona babası ve dedesi ile ilgili birçok şey anlatır ve onlarla yakınlıklarıyla övünürken o bir kez olsun bu konuda ağzını açmamıştı. Mürşit sormadan mürit söylemez ilkesi geldi aklına İsmail'in. Haydar haklıydı, kendisi ona bu konuda hiçbir şey sormamıştı ki. Kapının önünde ileri geri adımlarken her zamanki sakin haliyle Haydar'ın geldiğini gördü. Bu adamın sükunetine hayrandı. ''Buyur şeyhim'' dedi Haydar. Bekletilen bir şeyh olarak kızması gerektiğini düşünen İsmail hiçbir şey söylemeden gözüyle kilidi işaret etti. Haydar'ın eli belindeki deri keseye gitti ve oradan bir anahtar çıkardı. Bu anahtar da kilit kadar kocamandı. Haydar kilide yönelip açarken ''Burayı kimseye emanet edemezdim pirim'' dedi. 7 yıldır kimsenin geçmediği bu kapı açılınca dışarıya yoğun bir küf kokusu hücum etti. Giriş örümcek ağı içindeydi. Binanın birinci katı bir küçük girişten ve arkasındaki küçük bahçeye yol veren kısa bir koridordan oluşuyordu. Burada en çok yeri sanki ikinci katın önemine işaret ediyormuşçasına merdiven ağzı kaplıyordu. İsmail korkmuştu. Mağaradan, gece takiplerinden, hasta yattığı sırada gördüğü kabuslardan korkmayan İsmail, bu büyük amcanın mahremine girmekten korkmuştu. Bunu tabii ki söyleyemezdi ve yine tabii ki ilk olarak onun içeri girmesi gerekiyordu. Haydar onu rahatlattı. ''Şeyhim izin verirse öne düşüp yol göstereyim.'' dedi. İsmail başıyla onayladı. Haydar ağır ağır içeri girdi, sanki eski bir dosta bakar gibi çevreye bakındı. ''Hey yüce Allah'ım, bana bu kadar uzun hayat verip beni hala mı sınarsın?'' dedi içinden. Allah'tan hep şeyhiyle birlikte onu da almasını niyaz etmişti ama o almamıştı. En iyisini elbette o bilirdi ama bir kula da bu kadar sınama bazen ağır bir yük gibi geliyordu. Ağır ağır merdivenlerden çıkmaya başladı. Peşinde İsmail ve onun peşinde de Necmi vardı. Onları yeni bir kapı ve yeni bir kilit karşıladığında Haydar'ın eli yeniden deri kesesine gitmişti bile. Bu kapı da açılınca karşılarına büyüyecek bir giriş çıktı. Girişte biri doğuya biri batıya bakan iki küçük pencere vardı ve içeri güneş giriyordu. Dolayısıyla küf kokusu hissedilir derecede daha azdı. Hemen karşıya perdeyle örtülü bir kapı denk geliyordu. Bu perdeli kapı Cafer'in yaşamının neredeyse tamamını geçirdiği büyük bir odaya yol veriyordu. Büyük odaya girdiklerinde Necm neredeyse feryat denilebilecek bir aman çekti. Bu odada Cafer'in yatağı, batıya ve doğuya yerleştirilmiş iki büyük sedir, duvara asılmış bir derviş kıyafeti, nefir, arakiye, seyit sarığı, haydari baltası, koca taneli kehribar bir tesbih ve yüzlerce üst üste istif edilmiş, üzerlerini kalın bir toz tabakası kaplamış kitap bulunuyordu. Necm'in aman çektiği de zaten bu sonuncusuydu. İsmail sabahın bu saatinde güneş alan doğudaki sedire oturdu. Haydar ellerini omuzlarına kavuşturmuş, onun konuşmasını bekliyor, Necm ise beklemeye dayanamıyor, gözleri fıldır fıldır kitapların üzerinde dolaşıyordu. İsmail artık yanından ayırmayacağı bir hazine bulmuştu, bunu biliyordu ama onu şimdi asıl ilgilendiren babası Haydar'ın defteri yahut defterleriydi. Haydar, babamın yazdığı, sürekli bir şeyler karaladığı bir defter varmış, acaba burada olabilir mi diye sordu. ''Bir değil şeyhim, iki'' dedi Haydar. Sonra kendisine herkesin apaçık bildiği bir şey sorulmuşçasına, batıdaki sedirin yanında duran ve Necmi ile İsmail'in şimdi gördükleri küçük tahta dolaba yöneldi. Dolabın iki serçe kanadına benzeyen kapaklarını açtı ve içinden kalınca ciltli iki defter çıkardı, bunları 3 kez öpüp alnına götürdü ve İsmail'in sedirdeki dizinin hemen yanına bıraktı. İsmail defterleri aldı ve öptü, sonra Necmi uzattı. ''Sana emanet ama kapağı açılmayacak.'' dedi. Çevresine bakındıktan sonra Haydar'a Erdebil'de kaldığım sürece burada yatacağım. Dervişlere söyle de burayı temizlesinler dedi. İsmail o gün akşamı zor etti. İki gündür şeyhlerini görmek için sabırsızlanan, tekkenin önüne kümelenen Erdebilliler bir gün daha boşuna beklediklerini anladılar. İbrahim sık sık ağabeyine sorular soruyor, onun yanından hiç ayrılmıyordu. Tekkenin her yanını dolaşıyor, teftiş eder gibi davranıyordu. Aslında teftiş edecek bir şey olmadığını kendisi de çok iyi biliyordu. Çünkü bu anormal büyüklükteki tarikatın merkezi olağanüstü iyi işleyen bir mekanizmaya benziyordu. Alemşah maddi işleri yönetiyor, muhasebeyi idare ediyordu. Halife ve dervişler ona karşı bu konularda sorumluydular. Aynı zamanda becerikli bir kasap olan Dulkadırlı Veli Derviş mutfağı yönetiyor, yine kendi gibi kasap olan mezbahanın idarecisi Geylanlı Naki, dervişin hazırlattığı etleri 100 yıllık Safavi mutfağı tecrübesiyle kavurmaya dönüştürüyor, her gün en az 500 kişiye yemek dağıtıyordu. Yakacak sorununu çözmek, ormancılıkta mahir olan tekölü bir dervişle ona yardımcı olan 5 müritin işiydi. Cüneyt zamanında müzik konusunda ortaya çıkan sorun çözüldüğünden beri tekkede bir saz atölyesi kurulmuştu ve burada bir ustacalı derviş ustalık yapıyor, nice yeni ustalar yetiştiriyordu. Haydar'ın kurduğu silahhane o gün bugün hiç ara vermeden faaliyetine devam ediyor, kılıç, kargı, zırh, kalkan, gürz, ok makinesi imal ediyordu. Yalnız tüfek imale durmuştu. Ne yazık ki kimse bir tüfek ustası olan Haydar'dan bu zanaatı öğrenememişti ve tüfekler ancak çok yüksek bedellerle Hindistan üzerinden getirilen Portekiz mallarıydı. Kısacası bu tarikat irisinin merkezinde bir düzensizlik ve bir sıkıntı görülmüyordu. İsmail kendisine kalan mirasın yalnızca manevi olmadığının farkına her adım başı bir kez daha varıyordu. Şimdi fark ediyordu ki emri altında mükemmel işleyen bir makine vardı. Bu makinenin en önemli işlevlerinden biri de müthiş bir hızla çalışan haberleşme düzeniydi. Erdebil'e Rum ülkesinin, Memlük ülkesinin, Kafkasya'nın en ücra köşelerinden her gün onlarca mektup geliyor, sürekli başında en güvenilir halifelerin bulunduğu bu posta servisinin dervişleri bu mektupları okuyor, sınıflıyor ve mürşite sunuyorlardı. Haberleşmeye verilen önem, en başta onunla görevli dervişlerin güvenirliğinin birçok sınavdan geçirilmesinden belli oluyordu. Gelen mektuplar hemen her konudaydı. Müritler sanki mesafelere meydan okuyor, yapacakları her işte Erdebil'e danışmakta bir yarar görüyorlardı. Bazen evlilik konularında dahi tekkenin ara buluculuğuna başvurulduğu oluyordu. Bu mektuplara mürşitin cevabı ya da mürşit Erdebil'de yoksa en kıdemli halifenin cevabı yazılıyor, altına Safavi damgası vuruluyordu. Cevaplanmayan mektup yoktu ve ulaştıkları yerlerde bu cevaplar çok güçlü etkiler gösteriyor, oranın hayatı ile ilgili önemli sonuçlar doğuran birer kutsal belgeye dönüşüyorlardı. Bütün bu yeni öğrendiği şeyler İsmail'i hayranlık dolu bir hayrete düşürmüştü. Her zamanki gibi hayretini ustalıkla gizliyor ve dolaşıyordu. Başka bir gün olsaydı gördüğü her şeyle çok daha yakından ilgilenir ve çok daha fazla soru sorardı ama bugün aklı başka yerdeydi. Aklı babası Haydar'ın defterlerindeydi. Güneş battıktan kısa bir süre sonra İsmail kendisi için temizlenmiş ve düzenlenmiş Cafer'in konutundaydı. Kapıda artık örümcek ağları yoktu. Kapının kararmaya yüz tutmuş tahtaları sert fırçalarla saatlerce ovulmuş, sarartılmıştı. Girişteki taşlığın taşları yıkanmış, üzerlerindeki harikulade renk ve desenler kendilerini sergilemeye başlamıştı. İçeriden artık kül kokusu değil, güçlü bir gül raihası geliyordu. Üst kata çıkan merdivene yönelmeden İsmail'in kafasından niçin bu binanın bu hale getirilmesi için kendi emrinin gerektiği geçti. Bu kadar senedir niçin kimse burasını görmemiş, temizlemeyi ve kullanmayı düşünmemişti? Bir hikmeti vardır dedi kendi kendine ve üst kata artık kendisinin olan büyük odaya çıktı. Necm 2-3 adım gerisinden onu izliyordu. Büyük odada yeni eşya yoktu fakat var olan tüm eşya sanki yeniymişçesine temizdi. Her tarafta kandiller yakılmıştı ve oda ışıl ışıldı. İsmail sabah yaptığını tekrarladı ve doğu penceresi önündeki sedire oturdu. Dışarıdan bu konuta bakıldığında çok önemli bir değişiklik dikkati çekiyordu. Binada temizlik dışında değişen hiçbir şey yoktu. Cafer'in zamanında olduğundan biraz daha fazla ışık dışarı taşıyordu o kadar. insanları hemen kendisiyle ilgilenmeye çağıran, değişiklik bambaşka bir türdendi ve geleceğe ilişkin güçlü mesajlar iletiyordu. Safavi tarikatının başkentinde, Erdebil'in göbeğinde, koca bir tekkenin duvarlarının ve binlerce müritin ortasında bu küçük binayı 50 kadar Türkmen savaşçısı koruma altına almıştı. Arka bahçede 10 kadarı sürekli oturuyor, ön kapı 4, üst kata giden merdivenler 2, üst kat girişi yine 2 savaşçı tarafından korunuyordu. Bütün bunlar yetmezmiş gibi iki savaşçı İsmail'in eşiğinde oturuyor, geri kalanlar da binanın çevresinde görevleri gereği her şeye ve herkese kuşkulu bakışlar fırlatarak devriye geziyorlardı. Tekke halkı bu değişiklik karşısında nasıl bir duygu taşımaları gerektiğinde kararsız kalmışlardı. Koca Erdebil ve koca tekkenin göbeğinde bütün bunlara gerek var mıydı? Kendileri şeyhlerini koruyamazlar mıydı? Yoksa şeyhleri onlara bile güvenmiyor muydu? Bu kaygılar alınganlıklarını harekete geçirecek türdendi. Bu alınganlığı etkisizleştiren şey ise ciddiyetti. Şeyhlerinin büyüklüğü tartışılmazdı. Büyük insanların büyük düşmanları ve büyük düşmanlarında sinsi küçük aletleri olurdu. Öyleyse bu getirilen yeni koruma ciddiyetinin ne zararı olabilirdi? Şeyhleri bir sultandan çok daha büyüktü ve bir sultan kadar ciddiyetle korunması da gayet tabii olmalıydı. İsmail Necmi oturmasını işaret etti. Doğudaki sediri kendisine seçişiyle batıdakinin Necmi bıraktığı belli olmuştu ama öteki geldi, onun sedirinin dibine oturdu. Yanından hiç ayırmadığı büyük ve süslü çantasını açtı, içinden Haydar'ın defterlerini çıkardı ve öpüp alnına götürdükten sonra İsmail'in dizinin yanına bıraktı. Burada konuşulan her şeyin burada kaldığını biliyorum Necm, ama artık burada okunan her şey de burada kalacak, dedi İsmail. Sonra üzerinde birinci kısım yazan defteri aldı, Bismillahirrahmanirrahim diyerek açtı. Okumaya başladı, defter şöyle başlıyordu. İmam Cafer Sadık bu babı, bu ayeti kendi nutkundan buyurdu, hükmü ayan ve beyandır. Evladı olan kimselere tarikat babların ve ahkamların ve hakikat hallerin ve marifet babların ve ehli tarikat pirlerin ve erkana varan taliplerin ve sufi kardeşlerin her halini açıklar. Ve hem bildirir ki cümle evladı Resul'dan olan ve talip olan buna göre davranalar, yol erkan süreler ve yola varalar ki onların Muhammed ümmeti oldukları belli ola, böylece onlara Müslüman demek caiz olur. İsmail'in okuduklarını Necm her zamanki dikkatiyle dinliyordu. İsmail okumakta zorlanıyordu, bazı yarım cümleler vardı, bazen bir iki cümle yazılmış, araya boşluklar ve acaba ne yapılmalı gibi sorular konmuştu. Bazen de aralara şekiller çizilmişti, bu şekiller daha çok silahlara aittiler. Tüfek ve top şekilleri vardı. Bir top şeklinin altında, evladım buna dikkat ede yazılıydı. Başka bir yerde, çok sayıda tüfek ustası getirtilmeli, barut ustaları yetiştirilmeli deniliyordu. Bir kale resmi çizilmiş ve resimde topçunun, süvarinin, piyadenin yerleşeceği yerler belirtilmişti. İsmail babasının topçu kuvveti olduğunu şimdi öğreniyordu ve bu konuda halifelerden bilgi alması gerektiğini düşündü. Erjuvan'daki Kardan Kale ile yaptıkları talim dahi bir ordunun toplar olmaksızın bir kale karşısında ne kadar zorlanacağını ona öğretmişti. Dede Bey'in bir sözünü unutmuyordu. Toplar olmadan da bir ordu bir kaleyi alabilir ama ondan sonra artık ordu olmaktan çıkar diyordu Dede Bey. Defteri karıştırmaya devam ediyordu. Başında 3 nokta bulunan bir bölüme geldi ve yine yüksek sesle okumaya başladı. Malum olsun ki cümle sahabe vardılar Hazreti Ali'ye biat kılıp boyun sunup talip olup iradet getirdiler. Hazreti Resul buyurdu. İki adam birbirleriyle musahip olmalı dedi. Hemen o an Muhammed Şah-ı Merdan Ali ile müsahip ve kardeş olup birliğin anlamını gösterdiler. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem kendi mübarek eliyle kuşağını açtı. Şah-ı Merdan Ali'yel Murtaza'yı bağrına bastı. İkisi bir gömlekten baş gösterdiler. Başı iki, gövdeyi bir gördüler. Hazreti Resul Ali hakkında şu hadisi okudu. Lahmike lahmi, demmike demmi, ruhike ruhi, cismike cismi. Bazı sahabe dediler ki, bak, hem kızını hem kardeşim dedi. Bazıları ikrarını zayi edip dönek oldular. Sonra Ali Aba'ya hakaret ettiler. Binlerce lanet olsun Ali Aba düşmanlarına denmiştir. İsmail Necm'e döndü. Sanki doldurulsun diye boş sayfalar bırakmış. Ne düşünüyorsun diye sordu. Necm şöyle dedi. İşte sana Ercüvan'da bahsettiğim buydu. Baban bunun gerekliliğini çok önce kavramış ve yerine getirmeye çalışmış. Dikkatini çekti mi bilmem ama okuduğun sayfalar çok basit, kolay anlaşılır bir dille yazılmış. Doğru, bence de o boş sayfaları doldurulsun diye boş bırakmış. Kendisi niye doldurmamış? Belki vakti olmadı, belki de vaktinin gelmesini bekliyordu. Yazdığı dilden açıkça anlaşılıyor ki burada muhatabı avam ve avama gerçekleri açıklarken bir şey dikkatli olmak, zamanı gelmemiş gerçekleri ortaya dökmemek zorundadır. Aksinin vebali büyüktür. Burada sustu ve başını önüne eğdi. Necm'in bu davranışının anlamını İsmail biliyordu. Bu Necm'in kendisini koruma tavırlarından biriydi ve ''Bir şey daha var ama bunu söylemek istemiyorum. Sen sormadan söylemem. Sen sorunca söylerim ve senin sorman söylememin gerekçesini oluşturur.'' anlamına geliyordu. ''Uzatma Necm, söyle ne var?'' dedi İsmail. Babanı bütün müritleri, halifeler, Erdebilliler, kısacası onu seven herkes son derece yumuşak, şefkatli, cömert biri olarak bilir, sayar ve severdi. Bu doğruydu da. Ama İsmail, onun karşısında bir şekilde hasbelkader yer almış olan herkesin gözünde baban bir kasırgaydı. Acımasız, yıkıcı ve yakıcı. Şemahi ve çevresinde kasıp kavurduğu insanlar yıllarca bunu anlattılar. Hala da anlatmaktalar. Baban dışa karşı çok sert bir insandı ve bu sertlik yazdıklarında boy veriyor. Nasıl diye sordu İsmail. Mesela dedi Necm, binlerce lanet olsun Ali Aba düşmanlarına diyor. Peki kim bu düşmanlar? Senin nasıl anladığını, benim nasıl anladığımı, Tekelü Haydar'ın, Dede Bey'in nasıl anlayacağını bir yana bırakalım. Şu kapı eşiğindeki iki Türkmen nasıl anlar bunu? İstersen çağır sor, Sunniler diyeceklerdir sana. Peki sonra ne olacak?